Ayrım 11, sayfa 171. Davranışta içgörü geliştirmek, bireyin kendi algı ve değerlendirmeler arasında tutarlılık, düzenlilik ve kararlılık bilinci göstermesinin anlatımıdır. Bu amaçla öğrenciler, sözleri ve davranışıyla uyumlu olan, kendilerine örnek oluşturan öğretmen modeline gereksinim duyarlar. Davranış yönetiminde öğretmenin duyarlılık göstermesi gereken bir başka etken okul ve aile ilişkileridir. Öğretmen, öğrenci aileleriyle kurulan ilişkilerin niteliğini, kapsamını belirlemekte önemli bir işlevi vardır. Başka bir deyişle söz konusu ilişkinin eğitim amaçlarına dönük biçimde yönetilmesi öğretmenin görevidir. Bu konuda yapılması gereken ilk iş öğrenciler hakkında ailelerden doğru bilgiler toplamak ve aynı zamanda çocukları hakkında onları zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirmektir. Aile ile kurulan ilişkilerin merkezinde öğrencilerin gelişim ve davranış sorunları bulunmalıdır. Ancak bu ilişkinin sadece sorunlar çerçevesinde yürütülmesi gerekmez. Öğretmenin öğrencilerin olumlu yönlerini öne çıkarmaya özen göstermesi, konumları gereği nispeten çocukları hakkında duygusal değerlendirmeleri ağır basan ailelerle iyi ilişkiler kurmak açısından yararlıdır. Ayrıca sorunların tanımlanması ve çözümünde farklı bir bakış açılarının bulunabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle öğretmenin esnek bir tutum geliştirmesi gerekir. Çünkü tek yanlı, ön yargılı ve buyurgan bir anlayış ancak mevcut sorunlara yenilerini ekler. Davranış yönetiminde öğretmen bir ailenin ve ailelerin farklı eğitim anlayışlarına sahip olması önemli sorun kaynaklarından biridir. Bu durumda öğretmen çocuğun eğitim konusunu izlemesi gereken ilkeleri aileye açıklamalıdır. Ancak öğretmen asla aileyi yönetmeye kalkmamalıdır. Her koşulda aile ile karşılıklı güvene dayalı bir ilişkiyi geliştirme ve koruma isteğini belirtmelidir. Aksi halde öğrenci aile ve okula iki ayrı değer sisteminin egemen olduğu farklı yaşam alanları şeklinde algılayabilir. Böyle bir durum genellikle öğrencinin davranışlarına düzensizlik ve tutarsızlığa neden olur. Davranış yönetiminde bir başka dinamik akran gruplarının yapı ve işleyişleri ile ilgilidir. Akran grubu her yaşta insan için önemli bir referans kaynağıdır. Ancak özellikle çocuk ve gençler açısından son derece de önemlidir. Akranlar içinde sevilmek, onaylanmak bir gencin kişilik gelişimini olumlu yönde etkiler. Ne var ki bazı durumlarda akran grupları kısmen ya da tümüyle eğitsel amaçlardan uzaklaşır, yıkıcılık, saldırganlık, tembellik, derste devamsızlık gibi davranış bozukluklarını gözlendiği akran gruplarında bu tür olumsuz görüntüler sözde mantıklı gerekçelerle öngörülür ve örtülür. Örneğin başarısız öğrenciler başarıyı önemsemediklerini göstermek için çalışkan öğrencileri çeşitli şekilde isimlendirirler. Bu tür bastırma ve bahane bulma mekanizması geliştirerek gerçek nedenlerini gizlemeye çalışıldığı bu tutum grup normlarının oluşumunu sürecine de ışık tutmaktadır. Görüldüğü gibi kendinden olmayanları dışlamaya yönelik bu girişim bir ayrışma ve çözülme sorunudur. Böyle bir durumda öğretmen tembel, çalışkan, öğrenci ayrımcılığı yaparsa başarısız olan nitelendiren öğrencilerin davranış sorunlarında artış gözlenebilir. Bu öğrencilerin, öğretmenleri ve öğrencilerin davranış sorunlarındaki artışı gözlediğinde öğretmene yönelik yaklaşımlarının da olumlu olmayacağı açıktır. Dolayısıyla ders dinlememe, ödev yapmama, devamsızlık gibi tepkisel davranışlar gösterirler. Esasen bu davranışların gerçek nedeni başarılı olma şansından yoksun kalmaktır. Ancak eğitime, okula ve yaşama yabancılaşmaya kadar uzanabilecek bu olumsuz tutumun belli bir grup tarafından onaylanması, gerçek nedenlerin görülmesini önler. Genellikle suçlama ve dışlaştırma gibi savunma mekanizmaları ile grup normlarını sağlamlaştırmaya yönelen bu tür öğrenciler gerçekten mutsuz ve gergindirler. Öğretmen böyle durumlarda gerçeği bir bütün olarak algılayabilmek ve sorunu neden sonuç ilişkilere bağlamla çözümleyebilecek mesleki yeterlikleri gösterebilmelidir. Şu halde öğretmenin yapması gereken ilk iş, öğrencilerinin tümüne başarılı olma hazzı yaşatarak onları olumsuz grup normlarına karşı korumaktır. Bu bilgiler ışığında davranış yönetiminde olumlu öğretmen tutumlarını belirlemek yararlı görünmektedir. Bu konuda yapılan araştırmaların Gringle, Gramwell, Cantrell ve bunların bulgularına dayanarak davranışların yönetiminde olumlu öğretmen profilini tanımlamaya dönük öneriler aşağıdaki gibi sıralanabilir. Davranış yönetiminde öğretmene öneriler. Öğrenciyi kendi gerçeği içinde bir bütün olarak değerlendirin. Öğrencilerin kişisel sorunlarına duyarlılık gösterin. Öğrencileri önemseyin ve kendilerine saygı duymaları için onları destekleyin. Davranış değişikliği sürecinde sabır ve hoşgörü gösterin. Öğrencilerin başarı düzeylerini değerlendirirken bireysel farklılıkların bilincinde olun. Öğrencilerinizin yardım beklentilerine olumlu yaklaşın. Olumsuz davranışların belirtilerinden çok nedenler üzerine yoğunlaşın. Davranış değişikliği yaratmak için tehdit, şantaj, fiziksel ve ceza fiziksel ceza gibi yollara başvurmayın. Öğrencilerinize neyi yapmamalarından çok neleri neden yapmaları gerektiğini açıklayın. Öğrencilerinizin kişiliğini değil yanlış davranışını eleştirin. Sorun oluşmadan gerekli önlemleri alın. Olumlu davranışları ödüllendirin. Başarısızlığa izin vermeyin. Öğrencilerinizin sorumluluk almaları ve başarılı olmaları için gerekli fırsatları yaratın. İstenmeyen davranışlar ortaya çıktığında esnek, nazik, bağışlayıcı ve tutarlı davranmayı sürdürün. Öğrencilerinize dönük amaç ve beklentilerinizi gerçekçi ölçülerle belirleyin. İstendik davranışları anlamlı ve geçerli nedenler gösterin. Öğrencilerinize problem çözmede yaşantı ve deneyimlerinden nasıl yararlanacaklarını öğretin. Ben sana demiştim demeyin. Sözlerinizle davranışlarınızın tutarlı olmasına özen gösterin. Ödül ve ceza sisteminizin yansız bir biçimde ve yalnız eğitsel amaçlarla uygulayın. Öğrencilerinizin size yönelik eleştiri ve beklentilerine duyarlılık gösterin. Öğrencilerinizin olumlu yönlerini açarak ve çıkararak onları daha önemli işler için güdüleyin. Öğrencilerinizin görüş ve önerilerine açık olun. Öğrencilerinizle ders dışı zamanlarda birlikte olmak için uygun fırsatlar yaratın. Öğrencilerinizin karşısına her zaman temiz, güler yüzlü ve anlayışlı bir görüntüyle çıkın. Öğrencilerinizin arasına hiçbir nedenden dolayı ayrımcılık yapmayın. Onları tembel, çalışkan gibi sıfatlarla kategorize etmeyin. Öğrencilerinizi, yaşamı ve kendinizi sevin. Anlaşılır, duru, akıcı ve dil kullanın ve ses tonunuzu anlattığınız konuya göre ayarlayın. İstenmeyen davranışların yönetimi. İstenmeyen davranışların yönetimi. Bu bölümde istenmeyen davranışların ortaya çıkmasına neden olan bireysel ve bağlamsal koşullar sosyopsikolojik denemekler açısından tanımlanmıştır. Bu amaçla öncelikle istenmeyen davranış terimi kavramlaştırılmış ve problemli davranışlara karşı uygulanabilecek sorun çözmesi göstericileri açıklanmıştır. İstenmeyen davranışın tanımı. İstenmeyen davranışların sağlıklı bir biçimde tanımlanması bu tür davranışların değiştirilmesi açısından belirleyici öneme sahiptir. Gerçekte istenmeyen davranışların sınırlarının çizilmesi zordur. Çünkü davranışın istenmeyen nitelikli olmasını belirleyen etmen durumlara, koşullara, mekana ve benzeri bir dizi değişkene bağlıdır. Örneğin bahçede yüksek sesle konuşmak veya konuşmak uygun bir davranışken sınıfta istenmeyen davranıştır. Ayrıca istenmeyen davranışlar öğrencilerin yaş, cinsiyet ve bir dizi psikolojik özellikler açısından farklılık gösterir. Örneğin ilk öğretimin birinci kademesinde yer alan öğrenci ile lise öğrencisinin davranış sorunlarının farklı olacağı açıktır. Öte yandan hiperaktif olarak tanımlanan öğrencinin aşırı hareketleri anlaşılabilir, açıklanabilir bir durumken gözlemlenen herhangi bir sorun olmamasına karşın normal dışı davranışlar göstermeye başlayan öğrencilerin durumu dikkat çekicidir. Dolayısıyla istenmeyen davranışların her durum ve koşul için geçerliliği olan katısı sınırlamalarla belirlenmesi yaşamın gerçekliğiyle örtüşmez. Aksine sorunların, durumsal değişkenlerin etkisiyle de oluşabileceği bilincinden yoksun olmak, öğretmeni davranış yönetiminde buyurgan, tek düze bir anlayışa götürebilir. Bu nedenle öğretmen sorunlarını kategorize etme yanılgısına düşmemelidir. Çünkü kategorize etmek istenmeyen davranışların çözümünde de aşırı yapılandırılmış bir yönetsel anlayışın egemen olmasının anlatımıdır. Oysa millet ve kapsam açısından hiçbir sorun diğeriyle aynı özellikleri taşımaz. Ayrıca kalıplaşmış davranış yönetimi tekniklerinin belli bir zamandan sonra eğitsel amaçlara hizmet ettiği de tartışmalıdır. Bu durum öncelikle öğretmenin davranış sorunlarının gerçek nedenlerini anlamasını gerektirmektedir. Çünkü doğru anlaşılmayan hiçbir sorun çözülmez. Sorunu anlamak. Davranışı anlamak mevcut sorunların nedenlerini tanımlamanın ötesinde. Gelecekte ortaya çıkabilecek olan istenmeyen davranışların kestirilmesi açısından gereklidir. Herhangi bir davranışın sorun olarak nitelendirilmesi ise bağlamsal değişkenlerin yanı sıra öğretmenin meslek anlayışına bağlıdır. Örneğin aşırı otoriter tutumlara sahip bir öğretmenin masum öğrenci hatalarına karşı bile bağışlanamaz ölçüde sert tepkiler göstermesi sorunların anlaşmasını güçleştirir. Öte yandan yine aşırı serbest tutumlar benimseyen öğretmenin istenmeyen davranışlara karşı duyarsız ve kayıtsız tepkiler vermesi sorunların anlaşılmasını güçleştirir. Şu halde davranış sorunlarının anlaşılması için öğretmenin hoşgörülü ve demokratik bir kişilik görüntüsüne sahip olması gerekir. Aksi halde öğrenciler baskıcı bir yönetime karşı cezalandırma endişesinden dolayı gerçek tepkilerini bastırmayı seçeceklerdir. Aynı şekilde aşırı serbest ve duyarsız bir öğretmen öğrencilerine davranış modeli oluşturmadığı için etkisiz olacaktır. Her iki durumla ortak olan özellik davranışların gerçek nedenlerini anlama yeterliliğinden yoksundur. Görüldüğü gibi sorunun anlaşılmasından öğretmen ve öğrenci eksenli bir kavramış gerekmektedir. Başka bir deyişle sorun sadece öğretmen tarafından değil, öğrenci tarafından da anlaşılmalıdır. Bu durum ortak bir algı dayanana bağlı olarak sorunların gerçek nedenlerine yönelik empatik bir iletişimin anlatımıdır. Empatik iletişim sorunların ortaya çıkmasını ve gözlemlenmesini kolaylaştırır. Karşısındaki yerine kendini koyma şeklinde özetlenebilecek bu yaklaşım biçimi, her iki tarafta sorunların nedenleri üzerine yoğunlaşma ve kavrama bilinci gelişir. Öğretmen gerekli özen ve sabrı göstererek soruna yaklaştığında öğrenciler herhangi bir kaygı duymaksızın doğal davranmayı seçeceklerdir. Bu kapsamda öğretmenin gözetmesi gereken temel etken öğrencilerin kendi davranışları hakkında hoşgörü geliştirmelerine katkılı bulunmaktır. Ayrıca sınıfta demokratik bir ortamın oluşturulması, istenmeyen davranışlara karşı eleştirel bir tutumun yapılandırılmasına da katkıda bulunur. Öğrencilerin kişiliklerine değil, istenmeyen davranışlara yönelmesi gereken eleştirel tutum, sınıf kamuoyunun öz denetimi aracı olarak gelişmesini kolaylaştırır. Böylece öğrenciler arkadaşlarının bakış açılarından kendi davranışlarını değerlendirme olanağına sahip olurlar. Sınıfta demokratik ortamın oluşturulması, sınıf kurallarının anlamlı, amaçlı ve tutarlı olmasını sağlar. Sınıf kurallarının öğrencilere anlaşılması ve paylaşılması, belirsizliğin ortadan kalkmasına ve doğal olarak istendik davranışların artmasına neden olur. Özetle, sorunu anlama, sınıf içi değişkenleri kontrol etmek ve yönlendirmek amacıyla öğrencilerle paylaşılan bir etkileşim sürecidir. Bu bağlamda öğretmen, özellikle istenmeyen davranışların nedenleri üzerine yoğunlaşmalıdır. Söz konusu nedenler, öğrencilerin bireysel özelliklerinden kaynaklanabileceği gibi sınıfın ilişki yapısından da kaynaklanabilir. Sorunların tanımlanmasında bilimsel araştırma yönteminden yararlanmak en akılcı yoldur. Buna göre öncelikle problem durumunun anlaşılması için yeterli ölçüde bilgi toplanmalıdır. Kuşkusuz sağlıklı bilgilenme süreci öğretmen-öğrenci ve öğrenci iletişim kanallarının açık ya yapıcı bir işleyişe kavuşturulmasıyla olanaklıdır. İstenmeyen davranışların anlaşılması, sorunların doğru bir yaklaşımla çözülmesinin ön koşuludur. Fakat anlamak kadar önemli bir başka süreç, sorunları önemlilik düzeylerine göre sıralamak ve sınıflandırmaktır. İstenmeyen davranışların sınıflandırılması. Sınıfta belli bir zaman kesitinde birden çok davranış sorununun bulunması doğaldır. Ancak bu sorunların tümüne birden çözülmesi mümkün değildir. Öğretmen hangi sorunlar öncelikle eğileceğini bilmelidir. Sorunların öncelik sırasına konması, dersin etkin ve verimli biçimde işlenmesini engelleyen etmenlerin saptanmasını gerektirir. Ayrıca bu sorunlar birbiriyle yakın ilişkilidir. Örneğin ders dinlememe davranışı konunun veya yönetimin ilginç olmamasına, öğrencilerin giriş davranışlarının yetersizliğine, oturma düzeninin uygunsuzluğuna ve başka bir dizi değişkene bağlı olabilir. Öte yandan ders dinlememe davranışına sınıfta gezinme, gürültü yapma, konuya ilgisiz kalma gibi davranışlar eşlik edebilir. Böyle bir durumda öğretmen soruna neden olan davranış değişkenlikleri üzerine yoğunlaşmak yerine sonuç üzerine yoğunlaşırsa başarısız olur. İstenmeyen davranışların sınıflandırılması, öğretmenin sorunlarının neden ve sonuçlarını birbirine ayırabilecek mesleki ve sosyal yeterliliği göstermesine bağlıdır. Örneğin derste gürültü yapmanın, okul devamsızlığının, saldırganlığın, akademik başarısızlığın ve yalan söylemenin nedenlerini yeterince algılayamayan bir öğretmen, bu tür davranışların sonuçlarının yanımsamaları da kavrayamaz. Oysa istenmeyen davranışlar bir bütünü farklı yansımalar olabilir. Örneğin bir derste gürültü yapma, okula devamsızlık, yalan söyleme veya saldırganlık eğilimleri akademik başarısızlığın sonuçları olabilir. Bu durumda yapılması gereken cezaya başvurmadan önce dersin yeterince ilgi çekici ve sevimli olmasına özen göstermektir. Öte yandan öğrencilerin başarısızlık endişelerinin yok edilmesi ve potansiyelleri ölçüsünde kendilerini geliştirmeleri için uygun fırsatların sağlanması birçok davranış sorununu kendiliğinden ortadan kaldırabilir. Bu bağlamda istenmeyen davranışların sınıflandırılması, öncelikle istendik davranışların ortaya çıkmasını güçleştiren etmenleri ayrıştırmaya gerekmektedir. Öğretmen ve öğrenciler kendi pozisyonlarına göre sorunları farklı biçimde algılarlar. Dolayısıyla öğretmen öğrencilere hangi davranışların neden doğru ve neden yanlış olduğunu tutarlı bir biçimde göstermelidirler. Çünkü sınıfın istenmeyen davranışların niteliği konusunda ortak bir bakış açısı geliştirmesinden öğretmen sorumludur. İstendik davranışın örüntülerinin doğru algılanması aynı zamanda istenmeyen davranışların doğru bir öncelik sırasına konmasına bağlıdır. İstenmeyen davranışların sınıflandırılmasına genel olarak davranışın sıklığı, yoğunluğu ile ortama ve öğrencinin gelişim düzenine uygun bir değişkenlere göre yapılır. Davranışın sıklığı ortaya çıkma oranı ile ilişkilidir. Örneğin düzenli olarak ödevini yapmakta olan bir öğrencinin yılda birkaç kez ödev yapmamış olması problem olarak tanımlanmak doğru değildir. Sıklık ve aynı zamanda istenmeyen davranışın sınıfta ne kadar ölçüde yaygın olduğu konusuyla ilgili bir kavramdır. Davranışın yoğun ölçüde yaygın olduğu konu ise ilgili problemin şiddeti ve derinliği ile ilgilidir. Örneğin bahçede oynanan futbol maçı sırasında pozisyon gereği arkadaşına istemeden zarar veren bir öğrenciyle herhangi bir neden yokken kasıtlı olarak saldırgan tepkiler gösteren öğrencinin tepkileri farklı değerlendirilmelidir. Ayrıca erken yıllarda çocukta davranışların sorunlarını nesnel ölçülerde denetleyecek bir otokontrol sisteminin gelişmemiş olması nedeniyle yaş ve psikolojik etkenler önemli birer değişkendir. Ortama uygunluk ise içinde bulunan fiziksel mekanın ve dersin özelliklerine uygun davranmanın anlatımıdır. Örneğin fen bilgisi dersinde öğrencinin dersle ilgilenmek yerine defterine resim yapmakla meşgul olması, matematik dersinde İngilizce ödeviyle ilgilenmesi ortama uygun olmayan davranışlardır. Öğretmen sınıfı gözleyerek belli bir durumda en yaygın olarak gözetlenen istenmeyen davranışların envanterini çıkarmalıdır. Bu sıralamada önem derecesi sorunların hangi amaçlara yönelik ve ne tür yöntemlerle çözüleceği konularında kapsamalıdır. Sorunların listelenmesinden sonra öğretmen sınıfı bir süre daha gözleyerek hangi davranışların önceliklerle değiştirilmesi gerektiğine karar vermelidir. Sorun çözme sürecinin etkililiği, istenmeyen davranışların neden ve sonuçlarının ayrıntılı bir gözlemle çözümlenmesine bağlıdır. Bu bağlamda istenmeyen davranışların sınıf içi ve sınıf dışı değişkenlerinin bilinmesi, söz konusu değişkenlerin istendik amaçlar doğrultusunda bütünleştirilmesi yönünde kararlıdır. Öğretmenin sorun çözme sürecinde uygulayacağı yaklaşım, problem durumu oluşturan değişkenlerin tamamını kapsamalıdır. Çünkü birçok sorunlu davranışın ortaya çıkışında toplumsal çevre, aile, akran grupları gibi sınıf dışı faktörler de etkili olabilir. Örneğin sosyal uyum sorunu, okul, aile ve toplumsal egemen değer yargılar arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanabilir. Öğretmenin soruna etki eden faktörlerin bitiminde olması, bütüncül bir sorun çözme strateji geliştirmesine katkıda bulunur. İstenmeyen davranışların yönetiminde sorun çözme stratejileri. Sorun çözme, bir problem durumunun ortadan kaldırılmasına yönelik etkinliklerin tümünü kapsamaktadır. İstenmeyen davranışların yönetilmesine uygun bir strateji geliştirmek için öncelikle ulaşılması hedeflerine durumun tanımlanması gerekir. Hedef belirlemede gerçekçi ve uygulanabilir yaklaşım sahibi olmak ise mevcut durumun ayrıntılı bir biçimde analiz edilmesi gerekir. Bu aşamada sorunlu davranışın hangi koşullarda oluştuğu ve ne tür sonuçlara yol açtığı gözlemlenerek raporlaştırılmalıdır. Sorun çözme sürecinin raporlaştırılması, öğretmenin mevcut durumun değerlendirilmesi, geleceğin planlanması açılarından yardımcı olur. Ayrıca geçmişte yaşanılan benzer olaylardan eğitsel amaçlarla yararlanmak için de gerekli bilgiler sağlar. İstenmeyen davranışlara karşı geliştirilecek sorun çözme stratejilerinin ortak özelliği, olumlu davranış örneklerinin vurgulanmasıdır. Bu amaçla öğretmenin davranışları ile sözlerin uyumlu olması ve olumlu olması kişilik özellikleri açısından öğrencilere örnek oluşturmasını sağlar. Bu nedenle öğretmen, istenmeyen davranışlar olarak tanımlanan olumsuz örneklerden özenle kaçınmalıdır. İstenmeyen davranışlar farklı düzey ve kapsamlarda birçok sorun yansımasıdır. Ancak bir öğrencinin derse etkin şekilde katılma alışkanlığı kazanmamış olması asla yalan söylemek kadar tehlikeli ve üzücü sonuçlara yol açacak bir davranış sorunu değildir. Ayrıca bir öğrencinin derse ara sıra geç kalması, sürekli geç kalması da aynı ölçütlerde değerlendirilemez. Öte yandan davranış yönetimi her koşulda öğrenciye sağaltıcı bir davranış örneklerine yönelik ipuçları vererek alternatif seçenekler sunmayı gerektirir. Örneğin hata yapan öğrenciden davranışının nedenlerini açıklaması istendiğinde öğretmenin yargılayıcı bir üslup takınması eğitsel bir tavır değildir. Öğretmen sorun ortaya çıktığında kendinden emin, güvenli, ancak hata yapan öğrencinin ne de iyi niyetine inanan bir tutum sergilemelidir. Çünkü istenmeyen davranışın değiştirilmesi öğrencinin kişilik ve değerleri ve özgüven duygularının pekiştirilmesine bağlıdır. Öğrencinin bir problem durumundan kişilik bütünlüğünü ve özelliğini geliştirerek kurtulması, gelecekte karşılaşabileceği sorunlara güçlü bir benlik algısıyla karşı koymasını kolaylaştırır. Yaşam bir anlamda hata yaparak öğrenilebilir. Dolayısıyla öğrenci hatalarından suçlayıcı öğretmen tutumları çoğu kez soruna neden olan davranıştan daha çok ciddi davranış bozukluklarına yol açabilir. Örneğin masum bir öğrenci hatasında öğretmenin cezalandırıcı, sert, bağışlamaz veya saldırgan tavırlarından herhangi birini göstermesi öğrenciyi koruma içgüdüsüyle kişilik değerlerinin katı şekilde savunmaya itebilir. Benzer bir durumda öğrenci davranışının gerçek nedenlerini açıklamak yerine yalan söyleyerek cezadan kurtulmayı seçebilir. Her iki durumda Soruna yaklaşım biçimindeki hata, sorunun kendisinden daha kapsamlı olumsuzluklara neden olur. Bu tür yaşantılarla sık karşılaşan bir öğrencinin benzer durumlarda gerçek nedenleri inkar etmek, yalana başvurmak gibi davranış bozuklukları göstermesi de hiç şaşırtıcı değildir. Bu sorun bireyin kendisine ve yaşama yabancılaşması kadar uzanabilir. Böylece gerçeklik alanından kopmayı tanımlayan sahte benlik güçlenerek kişiliği kontrol etmeye başlayabilir. Şu halde öğretmen her problem durumunu olumlu bir yaklaşımla değerlendirerek öğrencilerin benlik algıları ve kişiliklerini geliştirmeleri için uygun fırsatlar sağlamalıdır. Sorun çözme stratejisini belirlemek. Sorun çözme stratejisini belirlemek bir dizi durumsal ve bireysel değişkene bağlıdır. Fakat öğretmenin sınıf yönetimi anlayışı ve bu anlayışın referansı olan değer ve inançları strateji seçiminde belirleyici bir önemdedir. Strateji seçiminde izlenmesi gereken işlem basamakları konusunda birçok farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan en yaygın olarak bilineni ve kullanılanı Duck ve Mekel'e göredir. Adı geçen yazarlar tarafından kavramlaştırılan ve öğretmen tarafından yanıtlanması gereken soruları içeren sınıf yönetimi karar stratejisinin tam metni aşağıda verilmiştir. Başlıca sorular. 1. Sınıf yönetiminde amacım nedir? 2. Bu amaca ulaşmak için izlenmesi gereken en uygun stratejiler hangileridir? 3. Kişisel olarak taşıdığım hangi değerler, inançlarım sınıf yönetimini anlayışımı etkiliyor? 4. Sınıf yönetiminde izlemem gereken yaklaşım uygun olan değer ve inançlar nelerdir? 5. Amaçlarım ile değer ve inançlarım arasında uygunluk var mı? 6. İzlemekte olduğum yaklaşım sınıf yönetimi amacıma, ayrıca sahip olduğum değer inançlara uygun mu? B. Öğrenci karakteristikleri. A bölümünde sıraladığım sorun çözme stratejileri öğrencilerimin sosyal ve psikolojik olgunlaşma düzeyine uygun mu? 2. Öğrencilerimin geçmişte ve şimdi gözlemlediğim başlıca davranışları sorunları nelerdir? 3. A bölümünde sıraladığım yaklaşımlardan hangileri geçmişte karşılaştığın davranış sorunlarının çözümü için en uygun yöntemdir? 4. A bölümünde sıraladığım yaklaşımlardan hangileri şimdi karşılaşmakta olduğum davranış sorunlarının çözümü için en uygun yöntemdir? 5. Öğrencilerimin kültürel özgeçmişleri nelerdir? 6. A bölümünde sıraladığım yaklaşımlardan hangileri öğrencilerimin kültürel özgeçmişleri açısından en uygun yöntemdir? 7. Davranış sorunlarını çözmede öğrencilerimin ailelerinden ne ölçüde yardım ve destek alabilirim? C. Mevcut ulaşılabilir kaynaklar. A bölümünde sıraladığım stratejileri öğrenmem ne kadar zaman alır? Yeni bir strateji geliştirmem gerekirse söz konusu stratejiyi öğrenmem ve uygulamam ne kadar zaman alır? Mevcut koşullar içinde en uygulanan yaklaşım zaman ve diğer ögeler açısından ne ölçüde gerçekleştirilebilir? Uygulanabilirliği en yüksek olan yaklaşımı belirlemede ben ne kadar özgürüm? Her bir yaklaşım sınıfta günlük eğitim etkinliklerinin gerçekleşmesine ne ölçüde etkiler? A bölümünde sıraladığım yaklaşımlardan hangisi ne zaman ve mekan ve benzeri etmenler açısından uygundur? Seçeceğim yaklaşım nedeniyle gereksinim duyacağım araç ve gereç kaynaklar nelerdir? D. Rehberlik. 1. Davranış yönetiminde bölge ve okul rehberlik servislerinden ne ölçüde yardım alabilirim? 2. Seçeceğim yaklaşımlardan her biri için ne ölçüde kurumsal destek alabilirim? 3. Probleme ilişkin bütün bilgiler ve karar seçenekleri tekrar gözden geçirildiğinde en uygun yaklaşımı seçmek nelere gereksinim duymaktayım? 4. Seçtiğim yaklaşımı etkin ve verimli bir biçimde uygulamak için hangi bilgilere gereksinim duymaktayım? E. Uygulama ve değerlendirme. 1. Uygulamakta olduğum yaklaşım, sorunların çözümüne ne ölçüde katkı sağlamakta ve şimdi ne yapabilirim? Görüldüğü gibi strateji belirlemek, karşılıklı olarak birbirleriyle etkileşen bir dizi değişkenin çözümlenmesine dayanan karmaşık bir süreçtir. Koşullara göre görmezden gelmek, uyarmak, dikkat çekmek, okul yönetim ve rehberlik servisiyle ilişki kurmak, ödül ve ceza sistemlerinden yararlanmak gibi davranış yönetimi stratejileri kullanılabilir. Bu bilgiler ışığında öğretmenin istenmeyen davranışların yönetiminde izlediği stratejik yaklaşımların aydınlatılması yararlı olacaktır. Görmezden gelmek. Bazı davranışlar yoğunluk, süreklilik ve yaygınlık göstermeyen sadece o anın durumsal koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan masum gönderici kusurlardır. Bu tür sorunları ve bir problem durumu gibi algılamak doğru değildir. Ancak öğretmen görmezden geldi davranışı belirlemekten kaçınmalıdır. Böyle bir durumda öğrenci hatalı davranışı öğretmen tarafından onaylandığı yanılgısına düşebilir. Doğal olarak davranışın hatalı olduğu konusunda hiçbir dönüt alamayan öğrenci tutumunu değiştirmek gereksinimine duymaz. Bu nedenle öğretmen yüz ifadesi ve beden dilini kullanarak davranışı fark ettiğini göstermelidir. Örneğin teneffüste oyuna daldıkları ve zili fark etmedikleri için sınıfa birkaç dakika geç kalan öğrencilere öğretmen başını sallayarak davranışlarını onaylamadığını gösterebilir. Aynı şekilde istemeden davranışına zarar veren öğrenciye de karşıda öğretmen anlamlı bir bakış veya yüz ifadesiyle yanıt verebilir. Görmezden gelmek hatalı davranışın farkında olduğunu karşı tarafa esnek bir iletişim diliyle yansıtabilme ustalığının anlatımıdır. Görmezden gelinecek davranışların ortak özelliği spontane olarak yapılmaları ve dikkatsizlik sonucu ortaya çıkmalıdır. Ancak dikkatli kullanılmadığında görmezden gelme yönteminin ciddi sorunlara neden olması da mümkündür. Örneğin önemli davranış bozukluklarını görmezden gelmenin yeterli ve etkili olmayacağı açıktır. Aksine böyle bir tutum sorunun ağırlaşmasına yol açar. Uyarma. Uyarma istenmeyen davranışın düzeyine göre farklı şekillerde uygulanabilir. Örneğin öğrenciyle göz teması kurmak, dolaylı olarak soruna dikkat çekmek ya da doğrudan uyarmak mümkündür. Hangi yaklaşımın benimseneceği istenmeyen davranışın önem derecesine ve dersin akışını engelleme düzeyine bağlıdır. Bu konuda öğretmen öncelikle beden dilini kullanmalı, sonuç almazsa koşullara farklı yaklaşımlar geliştirmelidir. Örneğin sıra arkadaşıyla konuşan öğrenciyle öğretmenin göz teması kurması mümkündür. Öğretmenin dersin akışını bozmadan öğrencilerinin susması yönünde bakışlarıyla gönderdiği mesaj etkili olmazsa bu kez işaret parmağıyla ağzını kapatarak sus işareti yapılabilir. Ayrıca konuşmasını bir süre keserek isim vermeden bazı arkadaşlarınızın susmasını bekliyorum. Sanıyorum şimdi konuşmaları gereken önemli bir sorunları var diyerek öğrencilerin dikkatini çekebilir. Bu tutum aynı zamanda öğretmenin probleme espriyle yaklaşabildiğinin anlatımı olarak algılanacağı için etkili bir uyarı olabilir. Uyarı teknikleri olarak tanımlanabilecek bu yaklaşımlar çoğunlukla istenmeyen davranışların ortadan kaldırılmasına yararlı yollardır. Ancak her durumda dolaylı uyaranların yararlı olacağını düşünmek yanıltıcıdır. Bununla birlikte öğretmen dolaylı olarak uyarı aşamasına gerekli önemi vermelidir. Bu amaçla problem durumu olarak örneklenen derste gürültü etme davranışı hala sona ermemişse, öğretmen işlenen konu hakkında konuşmakta olan öğrencilere soru yöneltebilir. Derse katılmayan öğrencilerin soruya yanıt vermemeleri beklenen bir durumdur. Bunun üzerine öğretmen, dersin anlaşılabilmesi için sessizliğin sağlanması gerektiğini vurgulayan kısa bir konuşma yapmalıdır. Bütün bu dolaylı uyarı yöntemlerinin gerekli ölçülerde özenle kullanılması, öğretmenin ve derse ne zaman kullanımına verdiği önemin de bir göstergesidir. Doğrudan uyarma. Dolaylı uyarmanın yetersiz olduğu durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. En yaygın doğrudan uyarı yöntemi sözlü uyarılardır. Sözlü uyarı yeterince esnek ve alternatif davranış biçimini gösterir, nitelikte olmazsa beklenilen sonuca ulaşılamaz. Bu nedenle öğretmen mümkünse dersin akışını da bozmadan aralarında konuşmakta olan öğrencilerin yanına yaklaşarak yumuşak bir ses tonuyla uyarmalıdır. Uyarılarının sadece istenmeyen davranışa yönelik olmasına dikkat edilmelidir. Özetle uyarılan öğrencilerin istenmeyen davranışlar konusunda bilgilendirilmesine ve kişilik değerlerinin korunmasına özen göstermelidir. Böyle durumlarda öğrencilerin yüksek sesle sınıf önünde azarlanmaları ya da geçmişteki benzer yaşantı örneklerini hatırlatarak suçlanmaları doğru değildir. Bu tür sözlü uyarılar öğrencilerin, öğretmenlerin sınıf yönetiminde gücü ve mesleki yeterliliği konusunda kuşkuya düşmelerine neden olabileceği gibi dersin akışını da olumsuz yönde etkiler. Araştırmalar problem durumunda sakin ve kararlı öğretmen tutumunun davranış yöneteminin ve en önemli değişkenlerinden biri olduğunu göstermektedir. Ayrıca problem durumunda öğretmenin takınacağı yumuşak tavır, öğrencilerin kendi davranışlarını nesnel ölçülerde değerlendirmelerini kolaylaştırır. Sözlü uyarıların etkili olması için öğrencileri uyarıldıktan kısa bir süre sonra konuyla ilgili sorular yönelterek derse katılmalarını sağlamalıdır. Öğretmenin bu tutumu aynı zamanda istenmeyen davranışları izlemekle kararlı olduğunu sınıfa göstermesi açısından yararlıdır. Ayrıca gerekiyorsa geçici ve kalıcı olarak öğrencilerin yerlerini değiştirilebilir. Ders sırasında istenmeyen davranışlar gösteren öğrencilerle diğer zamanlarda görüşmek de yararlıdır. Bu tür görüşmeler için öğretmen sorunun önemini en uygun fırsatlar sağlamalıdır. Örneğin derste uyarıldığı halde davranışlarına yeterli ölçülerde değişiklik gözlenemeyen bir öğrenciyle özel olarak görüşülmelidir. Görüşmede öğrencinin özel sorunlarının bulunabileceği gibi göz önünde tutulmalı ve bunların açıklanması için gerekli duygusal destek sağlanmalıdır. Ayrıca derste dikkati dağınık öğrenciyle ders sonuna görüşme alanı yaratmak olumlu bir öğretmen davranışıdır. Bu tür yaklaşımlar öğrencilerin öğretmenlerine güven duymalarını sağlayacak sorunların çözümünü de kolaylaştırır. Dikkat çekmek. Bazı durumlarda dolaylı veya doğrudan uyarıların etkisiz kalması mümkündür. Dikkat çekmek, kişi ya da grup düzeyinde uyarının ötesinde ceza yönelik çağrışımlar da içeren davranış bozuklukları için de uygulanır. Sınıfta yüksek sesle veya izinsiz konuşmak, ders araç ve gereçlerini kötü kullanmak bu tür olumsuz davranışlara örnek olarak verilebilir. Bu amaçla öğretmen öncelikle sınıfta bir konuşma yaparak uyulması gereken kuralları hatırlatmalıdır. Sınıf yaşamını düzenleyen kuralların vurgulanması, özellikle gözlenen davranış sorunlarının üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. Öte yandan olumlu örneklerde değinilerek öğrencilerin özgüven ve dayanışma duyguları desteklenmelidir. Dikkat çekmenin başarılı bir biçimde uygulanabilmesi için sorunların kişiselleştirilmesinden kaçınılmalıdır. Ayrıca istenmeyen davranışlar üzerinde sınıf kamuoyu görüş birliği içinde olması hem öğrencilerin davranış uyumunu geliştirmek hem de olası sorunlara karşı önlem almak açısından yararlıdır. Böylece henüz söz konusu davranış bozukluklarını göstermeyen ancak eğilimi olan öğrenciler de uyarılmış olur. Dikkat çekmek, istenmeyen davranışların nedenlerini anlamak ve karşı dönemden geliştirmek şeklinde iki aşamalı bir süreç olarak planlanmalıdır. Nedenlerin anlaşılması, sınıf davranış sorunlarının özgürce tartışıldığı bir platforma dönüştürülmesi gerektirir. Bu aşamada öğrenciler görüş önerileri bağlamında sorunlara yaklaşım biçimleriyle problem kaynakları arasında ilişkiler gözlenmelidir. Başka bir anlatımla öğrencilerin sorunlu davranışlarının bu nedenleri konusunda düşünce üretmeleri ve çözüm önerileri geliştirmeleri gelecekte ortaya çıkabilecek olası problemleri de ışık tutacak şekilde yönlendirmelidir. Bu amaçla öğretmen öncelikle mevcut durumun bütün yönleriyle analiz edilmesine özel bir önem vermelidir. Öğrencilere sorunların nedenleri konusunda sorular yönetmek mevcut durumun anlatılmasına katkıda bulunur. Ayrıca öğrencilerin sosyal sorunlar karşısında yaşadıkları duygusal tepkileri seslendirme olanağına kavuşturması, sınıf içi sorunların anlaşılmasına kadar karşıt önlemlerin belirlenmesi için de gereklidir. Öğretmenin her koşulda sınıfta egemen olarak demokratik işleyiş ve katılımcı karar sürecinin dinamiklerini bütünleştirmesi, etkili davranış yönetiminin ön koşuludur. Ne var ki grup içinde sorumluluk kaybolacağı için sınıfta dolaylı dikkat çekmenin etkisi sınırlıdır. Dolayısıyla öğretmen istenmeyen davranışlar gösteren öğrencilerin ayrıca doğrudan dikkatini çekmelidir. Bu amaçla istenmeyen davranışın ortaya çıktığı koşullarda ve veya daha sonra öğrenciyle özel olarak konuşmalıdır. Bu konuşmada öğrencinin değiştirmesi istenen davranışına ilişkin tepkilerin öğrenilmesi gerekir. Genellikle öğrenci ve öğretmenin davranışın neden yanlış olduğunu ve ne yönde değiştirileceği konusunda anlayış birliğine ulaşmaları zaman alır. Çünkü öğrenciler cezalandırma korkusu veya öğretmenin güvenini kaybetme gibi kaygılarla bahane bulma, dışlaştırma gibi savunma mekanizmaları geliştirirler. Bu nedenle öğretmen gerekli duyarlılığı göstermeli ve öncelikle davranışın neden yanlış olduğu konusunda ortak bir bakış açısı geliştirmeye çalışmalıdır. Dikkat çekmenin etkili bir davranış yönetim strateji olarak uygulanabilmesi için davranışın ortaya çıktığı koşullar içinde ve anında yapılması gerekir. Çünkü zamanında davranışın yanlış olduğu konusunda dönüt alamayan öğrenci onayladığı veya hoş görüldüğü yanılgısına kapılabilir. Ayrıca bu durum diğer öğrencilerine benzer koşullarda rol çatışmaları ve belirsizlikler yaşamaları neden olur. Özellikle dikkat çekme, okul yönetimi ve rehberlik servisiyle ilişki kurmadan önce yapılan en ciddi ve en kapsamlı uygulamalıdır. Okul yönetimi ve rehberlik servisiyle ilişki kurmak. Bazı davranış sorunları öğretmenin okul yönetimi ve rehberlik servisiyle işbirliği içinde çalışmasını gerektirir. Esasen ilk olarak öğretmenin her konuda okul yönetimi ve rehberlik servisiyle ilişki kurması beklenir. Ancak sınıf içinde oluşan bazı davranış sorunları öğretmen tarafından çözüme kavuşturulabilir. Üstelik yoğun bir iş yükü altında bulunan okul yönetiminin her tür davranış sorununun iletildiği bir pozisyon olarak algılanması doğru değildir. Ne var ki okul içinde veya çevresinde oluşan şiddet gruplarından neden olduğu yıkıcılık, madde bağımlılığı gibi ağır davranış problemlerinin çözümünden özellikle okul yönetimi sorumludur. Ayrıca devamsızlık, yalancılık, okuldan kaçma, sosyal uyum güçlükleri, saldırganlık gibi istenmeyen davranışların yönetiminde öğretmen kurumsal destekten yararlanması gerekir. Bu amaçla öğretmen gözlendiği davranış sorunlarını raporlaştırarak okul yönetimine iletmeli ve bu kanalla rehberlik servisini bilgilendirmelidir. Davranışın sorunlarının çözümü kolektif işbirliğini gerektirir. Öğretmen, rehberlik servisinin görevli eğitim uzmanlarıyla çalışma alışkanlığı kazanması, öncelikle kendisinin işbirliği için harekete geçmesine bağlıdır. Bazı durumlarda sorunsuz öğretmen görüntüsü vermek için problemlerin yansıtılmaması sadece bir meslek patolojisinin belirtisidir. Öğretmen rehberlik servisiyle uzmanlarıyla tartışarak sorun çözüm sürecine izlenmesi gereken yaklaşımı belirlemelidir. Davranış sorunları gözlenen öğrencilerin rehberlik servisi tarafından izlenmesi sırasında öğretmen uzmanlarla görüş alışverişinde bulunmalıdır. Bu aşamada daha önce sorun hakkında bilgilendirilen anne babanın desteğinden yararlanılmalıdır. Öğretmen, rehberlik servisi ve ailenin davranış yönetiminde dayanışma içinde hareket etmesi sorunun çözümünü kolaylaştırır. Ancak bunun için tarafların sorunun nedenleri betimlenmesi ve sonuçları hakkında benzer bakış açılarına sahip olması gerekir. Buna göre öğretmen sorunun her aşamasında olduğu gibi rehberlik servisiyle kurulan ilişkiden doğan sonuçlarını da aileyle paylaşmalıdır. Aileyle yapılan görüşmede gözlenen davranışın sorunun niteliği ve kapsamı yoruma yer vermeyen nesnel bir yaklaşımla aktarılmalıdır. Taraflar arasında güven duygusunun gelişmesi daha çok öğretmenin mesleki yeterliliğine bağlıdır. Bu amaçla öğretmen tutarlı, kararlı ve planlı bir yaklaşım izleyerek sorun çözme sorumluluğunu paylaşmalıdır. Buna göre öğretmen rehberlik servisi ve aile görüşmelerinden önce amaçları ve gündemi belirlemelidir. Ayrıca sorunun ortak bir bakış açısıyla çözümlenebilmesi için probleme yönelik enformasyonun toplanmasında ve karar seçeneklerinin belirlenmesine gerekli katkı. Bu süreçte öğrenciyle ayrı veya birlikte görüşmeler sürdürülmelidir. Olanaklar ölçüsünde bu görüşmelerin yazılı veya sözlü kayıtlar haline tutulması yararlıdır. Bu tür kayıtlardan benzer durumlarda örnek olay şeklinde yararlanabileceği gibi öğrencinin gelecekte karşılaşabileceği sorunları kestirmek amacıyla faydalanabilir. Sorunlu davranışa karşı geliştirilecek önlemlerin belirlenmesinde tarafların anlaşması ve bireylerin tutarlı davranışlar göstermesi gerekir. Ayrıca alınan kararın uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında karşılıklı görüş alışverişi sürdürülmelidir. Esasen öğretmenin okul yönetimi ve rehberlik servisiyle kalıcı kurumsal ilişkiler içinde olması mesleğinin gereğidir. Ancak güvenilir, etkili ve anlamlı bir bağın oluşturulmasında en önemli faktör öğretmenin insan ilişkilerinde yeterliliğidir. Ödül ve ceza sistemini kullanmak. Ödül, istendik davranışları pekiştirmeye, ceza istemeyen davranışları ortadan kaldırmaya yöneliktir. Ödül ve ceza sisteminin temel amacı, öğrenciye kendi davranışlarını yönetmek için gerekli olan duygusal ve düşünsel yeterliliği kazandırmaktır. Gerçekte öğrenci, öğretmenin tarafından olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilen davranışlarına verilen pekiştirişlere göre kendini ve denetleme yeterliliği geliştirmektedir. Bu nedenle ödül ve ceza sisteminin eğitsel amaçlara uygun bir anlayışla kullanılması gerekir. Başka bir anlatımla ödül ve ceza sistemi, öğrencinin davranışlarına yön veren referans kaynağı olarak yapılandırılmalı ve tutarlı bir bütünlük içinde uygulanmalıdır. Ödül, öğrencinin beğenilen bir davranışından dolayı haz duyması için verilen her tür pekiştirici kapsar. Örneğin gülümseme, dokunma, saçını okşama, sözle onaylama, sorumluluk verme gibi bu her tür ödül olarak değerlendirilebilir. Ceza ise istenenden yoksun bırakmayı tanımlayan her tür sınırlama ve yasaklamayı içerir. Dolayısıyla ceza, öğrencilerin istenmeyen davranışından üzüntü ve pişmanlık duymasını sağlayan yaptırımların anlatımıdır. Ödül ve cezanın mutlaka bir amaca yönelik olması gerekir. Buna göre nedensiz ödül veya ceza verilemez. Ayrıca öğrenci davranışlarının neden ve nasıl ödüllendirileceği ve cezalandırılacağı konusunda yeterli ön bilgilere sahip olunmalıdır. Bu durum ödül ve cezanın amaçlı olmasının yanı sıra anlamlı olmasını da gerektirmektedir. Ödül, cezanın anlamlı olması için öğrencinin psikolojik, zihinsel ve ahlak gelişimine uygun olması gerekir. Bu durumu bir örnek bağlamında incelemek amacıyla kopya çekme girişiminde bulunmak isteyen bir öğrenciyi ele alalım. Bazen yakalanma olasılığı, cezalandırılma, dürt düşük, elde edilecek sonuç yüksek olabilir. Ancak öğrenci olumlu bir benlik algısı ve toplumca onaylanmış bir kişilik örtüsüne sahipse kopya çekmeyi kendine uygun bulmayacaktır. Çünkü yakalanması durumunda kaybedeceği saygınlığı ve onurudur. Öte yandan zayıf bir benlik algısı ve sorunlu bir kişilik yapısına sahip olan öğrenci böyle bir durumda kopya çekmeye daha çok eğilimlidir. Benzer bir durum yalan söyleme veya gerçeği saklama gibi birçok davranış içinde geçerlidir. Şu halde öğrencinin kendini denetleyen ve şekillendiren olumlu bir kişilik yapısına sahip olması önemli bir etkendir. Bu nedenle öğretmen olumlu davranış örneklerini vurgulamalı ve öğrencilerin ahlaki gelişimlerini gözeten bir yaklaşım izlemelidir. Ancak küçük yaşlardaki öğrencilerle ahlaki standartların gelişimi henüz tanımlanmamıştır. Ahlaki gelişim esasen zihinsel gelişme ve psikolojik olgunlaşmanın sonucudur. Dolayısıyla özellikle ilk öğretimin ilk sınıflarında cezanın etkili bir davranış yöntemi aracı olarak algılanması doğru görünmemektedir. Öte yandan davranışla orantılı olmayan ölçüsüz ve ödül veya cezai uygulamaları beklenen sonuçları vermez. Örneğin öğrencinin her türlü davranışın ödüllendirilmesi istenilen davranış için güdülenmesini güçleştirir. Ancak ödülün yanlış ve yersiz kullanılması cezada olduğu kadar yıkıcı sonuçlara yol açmaz. Bu nedenle özellikle ceza çok büyük bir özenle kullanılmalıdır. Neden cezalandırıldığının bilincinde olmayan bir öğrencinin davranışa yön verme yeterliliği geliştirmesi beklenemez. Ayrıca cezanın kişilik haklarını yok etmeye yönelik kullanılması öğrencinin ağır ve ruhsal travmaların uğramasına yol açmaktadır. Örneğin sürekli fiziksel olarak cezalandırılan ve küçük düşürülen öğrencilerde öğrenilmiş çaresizlik ve küçük düşürülen öğrencilerde öğrenilmiş duyarsızlık, gerileme gibi nevrotik eğilimler gözlenmektedir. Esasen her tür yargı ve engelleme bu tür cezalandırmalardır. Yoksun kılma gibi herhangi bir gereksinimin karşılanmadığı uygulamaların tamamı öğrenciye elem verdiği oranda bir cezadır. Araştırmalar ödülün öğrenmede cezai oranla daha etkili ve kalıcı olduğunu göstermektedir. Ödül ve ceza konusunda yapılan araştırma bulgularına dayanarak aşağıdaki sonuçlar çıkartılabilir. Hangi davranışların neden ve nasıl ödüllendirileceği ya da cezalandırılacağı öğrencilerle birlikte kararlaştırmak eğitsel açıdan daha etkili olmaktadır. Ödül ve ceza uygulamaları kararlı ve tutarlı bir biçimde yapılmalıdır. Davranış bir kez ödüllendirilir ve başka bir seferde ödüllendirilemez. Ya da bir kez canlandırılır, öbür kez canlandırılamazsa eğitsel etkisi azalmaktadır. Ödül ve ceza davranış ortaya çıktığı anda verilmeli ve mutlaka sonuçları izlenmelidir. Öğretmen ödül ya da ceza verirken duygusal davranmamalıdır. Özellikle ceza asla bir öfke ve hıncın sonucu olmamalıdır. Ödül ve ceza verilmeden önce davranışın nedenleri anlaşılmalıdır. Özellikle ceza vermeden önce istenmeyen davranışta öğrencinin kişisel olarak ne ölçüde kusurlu olduğundan emin olmalıdır. Ödül ve ceza kişiliğinin tamamına değil sadece istenmeyen davranışa yönelik olmalıdır. Ödül ve ceza yapıcı, yaratıcı ve öğrenciyi geliştirici nitelikli olmalıdır. Öğretmen ödül ve ceza kullanımında yansız ve adil davranmalıdır. Ödül ve ceza sınıfın duygusal atmosferini olumsuz yönde etkileyen yoğunluk ve sıklıkta verilmemelidir. Öğrenciler özellikle cezalandırma endişesinden korunmalıdır. Hiçbir zaman ödevler ve dersler ceza olarak kullanılmamalıdır. Ödül ve ceza mantıklı ve anlaşılabilir ölçütlere göre verilmelidir. Örneğin ağır bir suçun hafif bir ceza ile karşılaşması, istenmeyen davranışın ortadan kaldırılması için yeterli olmaz. Bu bilgilerin ışığında ödül ve ceza kullanımının yararları ve sakıncaları aşağıdaki gibi sıralanabilir. Ödül vermenin yararları. Ödül öğrencinin olumlu davranışları için de isteklendirilmesi ve güdülenmesini kolaylaştırır. Ödül, öğrencinin öğrenilecek konuya hangi duyması ve moral ilgi motivasyonunu arttırması açısından da yararlıdır. Ödülle davranışların onaylanması bireyin olumlu bir benlik algısı ve sağlıklı bir kişilik örtüsü geliştirmesini kolaylaştırır. Ödül, sosyal kabul görme, bağlanma, kendini gerçekleştirme gibi gereksinimlerinin doyurulması yoluyla öğrencinin yaşama bakış açısının olumlu yönde etkiler. Ödül vermenin sakıncaları. Bazen ödül kazanmak öğrencinin asıl amacı haline gelebilmektedir. Ödül araç olarak değil amaç olarak kullanılırsa başarısızlık durumunda öğrenci endişe ve kaygı duymaktadır. Sürekli ve benzer şekillerde ödüllendirme, öğrencinin güdülenme düzeyinin giderek düşmesine neden olmaktadır. Ceza vermenin yararları. Etkili bir ceza, öğrenciyi olumsuz davranışları yapmaktan alıkoyabilir. Ceza, ödül ile birlikte dengeli bir biçimde kullanıldığında, istenmeyen davranışlar üzerine sosyal kontrol sağlar. Özellikle, bilerek yapılan olumsuz davranışların yerleşmesini engellemek açısından ceza yararlıdır. Akılcı ve tutarlı bir ceza sistemi öğrencilerin adalet ve güven duygularını geliştirir. Ayrıca sınıf içi uyumun yanı sıra öğrencinin sosyal ilişki kurma becerisini olumlu yönde etkiler. Ceza vermenin sakıncaları. Suça uygun olmayan ceza verme öğrencide kalıcı davranış bozukluklarının oluşmasına neden olur. Öğrenci korku ve endişe yarattığı için sınıfta kaygıyı artırır ve öğrenmeyi güçleştirir. Sürekli cezalandırma, öğrencilerde genel bir kayıtsızlık ve bağışıklık durumu yaratabilir. Ağır cezalar öğrencide öfke, nefret gibi olumsuz duyguların yerleşmesine neden olabilir. Ceza, veren kişi için de duygusal olarak zarar verici, incitici bir durumdur. Genellikle ceza verilirken olumsuz duyguların baskısı nedeniyle amaçlarla araçlar yer değişmektedir. Sürekli cezalandırma, öğrencinin olumlu bir benlik algısı ve özdenetim yeterliliği geliştirmesini güçleştirir. Ceza sadece verilen öğrenciyi değil, bazen sınıfın tamamını olumsuz yönde etkileyebilir. İstenmeyen davranışların yönetiminde öğretmene öneriler. İstenmeyen davranışlar farklı bir nitelik yoğunluklarında olmakla birlikte her sınıfta gözlenebilir. Öğretmen durum davranış eğitim amacıyla yararlanma yeterliliği gösterdiği ölçüde istenmeyen davranışların sağlatılması kolaylaştırır. Bu nedenle istenmeyen davranışların ortaya çıkması hem kaçınılmaz bir nitelikli doğal bir olaydır hem de uygun eğitim yaşantılarını kazandırmak için bir fırsattır. Önceki bölümde öğrenme, psikanalitik fenomenolojik bağlamında davranışın doğası, sosyopsikolojik dinamikleri ve davranış yönetimiyle ilişkin başlıca kavramları irdelemiştik. Söz konusu kurumsal yaklaşımların kavram ve dizgileriyle bu konuda yapılan araştırmaların Warning, Rose ve Bondi, Wolfgang ve Kelsey bulgularına dayanarak istenmeyen davranışların yönetiminde öğretmene şu önerileri bulunabiliriz. İstenmeyen davranışları ortadan kaldırmak öncelikle sorunu doğru anlamayı gerektirir. Sorunu anlamak için gerekli zamanı ayırın ve özeni gösterin. Çünkü doğru anlaşılmayan sorun çözülemez. Sorunlu davranışın anlamak için betimlemekten ve yorum yapmaktan kaçının. Doğru bir tanımlama yetişinde yeterli enformasyonu topladığınızdan emin olun. Sorunlu davranışı gelişim süreci içinde izleyerek raporlaştırın. Sorunlu davranışın bireysel ve çevremsel bağımsal değişkenliklerini analitik bir gözlemle ayrıştırın. Sorunlu davranışın ne ölçüde sık, yaygın ve yoğun olduğunu gözlemleyin. Davranış sorunları gösteren öğrencilerimize kendileri hakkında düşüncelerini düzenli bir iletişim örgüsü içinde ileterek davranışların yönlendirmeleri için gerekli dönükleri sağlayın. Sorunlu davranışın toplumsal çevre, aile gibi bağımsal koşullarla bireyselleş değişkenlerin etkileşimi sonucu oluşan karmaşık örüntüsünün bilincinde olun. İnsan doğası temelli iyidir. Her insan kendini geliştirmek ve mutluluk için var olmak amaçlı bir gereksel potansiyele sahiptir. Öğretmen, insanın varoluş sorununa anlamlı çözümler sunmakla görevlidir. Öğrenciler değil, onların davranışları istemeyen niteliktedir. Ancak bazen istenmeyen davranış yönetiminden istenmeyen insanlar üretmek de mümkündür. Sorunlu davranışların kapsamında karşısında güvenli, hoşgörülü ve kararlı bir tutum gösterin. Böyle bir tutum sorunun çözüme kavuşturulması açısından bireysel ve toplumsal koşulların denetlenmesini anlaşılmasını kolaylaştırır. Öğrencilerin hata yaparak öğrenme hakkı vardır. Onların hatasız olmalarını beklemeyin. Size de hata yapabilirsiniz. Ancak onların düzeltmek için ve içtenlikle göstereceğiniz her tür çaba öğrencilerinizin gözünde saygınlığınızı artıracaktır. Sevgiyi öğrenmek, mutlu ve üretken bir yaşam sürdürmenin ön koşuludur. Sevgi aynı zamanda istenmeyen davranışların en etkili panzehiridir. Öğrencilerin kendini ifade etme, saygınlık kazanma, sınıfta etkin bir yer edinme çabalarını destekleyin. Eğitim bireye kendini tanıma, anlama olanağı verdiği zaman eğitim olur. Ayrıca insan başkalarını anlamak için de önce kendisini sevmek ve anlamak durumundadır. Öğrencilerinize olumlu yönde de gelişecekleri konusunda iyimser beklentilere sahip olduğunuzu gösterin. Öğrencilerinizin olumlu bir benlik algısı ve sağlıklı bir kişilik yapısına kavuşabilmeleri için yaratıcı ve üretken etkinliklerine yöneltin. Öğreticinin benlik algısı ve öz saygısı başkaları tarafından nasıl algılanmakta olduğunun kendisi tarafından algılanmış biçimine bağlıdır. Bu nedenle sağlıklı benlik algısı geliştirmeleri için öğrencilerinizin birbirleriyle kurdukları ilişkilerin saygı, nezaket ve ahlak kuralları içinde gerçekleşmesine özen gösterin. Öğrencilerinizin üstünlükleri ve zaaflarıyla olduğu gibi kabul edin. Ancak özellikle olumlu özelliklerini vurgulayarak moral motivasyonlarını düzeltin ve yükseltin. Akademik başarısızlıkları nedeniyle öğrencilerinizin kendilerini değersiz etmelerine ve özgüven duygularını yitirmelerine fırsat vermeyin. Öğrencilerinizin gelişim dönemlerinde özgü psikolojik sorunlarının etkisiyle sergiledikleri tepkimsel davranışları anlayışıyla karşılayın. Örneğin ergenlik döneminin kendini kanıtlama ve yer edinme gibi gereksinimlerin baskısıyla bağımsızlık davranışlarını ve arayışlarına yol açacağını unutmayın. İstenmeyen davranış olumsuz grup etkileşiminin ürünüdür. Bu nedenle grupların oluşum ve işleyiş süreçlerini gözleyin. Olumsuz normların güçlenmesini engelleyin. Öğrencilerinizin tepkilerini bastırmak yerine anlamayı seçin. Bastırma, bir yaya uygulanan ve onu ancak geçici olarak etkisiz kılan kuvvetin tanımıdır. Bastırılan yayın tepkisel olarak daha büyük şiddetle önceki haline döneceğini unutmayın. Davranış, öğrencinin beklentileri, değer yargıları, yaşantıları ve bağımsal değişkenler gibi bir dizi faktörün etkileşimiyle oluşur. İstenmeyen davranışların bireysel ve bağımsal değişkenliklerini içinde bulundukları durumun özgün koşulları için değerlendirin. Başka bir anlatımla ağaçları ve ormanı hem birlikte hem de ayrı ayrı göstermeye çalışın. Derslerin her türlü eğitsel etkinliğini öğrencilerinizin ilgi, beklenti ve gereksinimlerine dönük olmasından özen gösterin. İstenmeyen davranışı yasaklayarak değil, yedekleyerek ve ortadan kaldırabilirsiniz. Yedekleme, istenmeyen davranışa uygun alternatif seçenekleri sunumu ve bunların benimsenmesi için yeterli ölçüde olumlu pekiştiriç kullanılmanın anlatımıdır. İstenmeyen davranışların sınıf dışı etkin değişkenlikleri konusunda duyarlı olun. Öğrencilerinizi toplumsal çevre ve akran gruplarının olumsuz etkilerine karşı koruyun. Sınıfta aşırı kaygı ve heyecanın istenmeyen davranışlara neden olacağını unutmayın. Kaygı ve heyecanı yok etmek için tam demokrasi uygulayın ve insancıl sınıf iklimi yaratın. İstenmeyen davranışların yönetiminde aileyle kuracağınız ilişkiyi karşılıklı güven ve anlayış üzerinde yapılandırın. Bu ilişkinin işbirliğine dönmesinden öncelikle öğretmenin izleyeceği yaklaşıma bağlıdır. Bu amaçla sorunu tanımlarken ve çözüm önerilerinde bulunurken karşıt görüşe açık ve içtenlikli ve kararlı bir tutum gösterin. Ödül ve ceza sistemini koşullara göre farklılaşan esnek bir anlayış içinde yapılandırın. Çok tekrarlandığı için özendiriciliğini veya caydırıcılığını yitiren uygulamalarınızı gözden geçirmeye ve yenilemeye hazır olun. Öğrencilerinize ders dışı zamanlarda ve birlikte olmak için uygun fırsatlar yaratın. Örneğin onlarla sanatsal, kültürel ve sportif olayları birlikte izleyebilir, çevre gezileri yapabilirsiniz. Bu tür informal ilişkiler öğrencilerinizle empatik iletişiminizi güçlendirir ve istenmeyen davranışlara karşı güvenli bir atmosfer oluşturur. İstenmeyen davranışların yönetiminde psikiyatr gibi davranmayın. Bu amaçla profesyonel yardım gereksinimi duyduğunuzda ailenin onayını alarak kurumsal destek sağlayın. Yaşamın amacı mutlu olmaktır. Öğrencilerinizin okul yaşamında mutlu ve üretken olması kişilik bütünlüğü ve özelliklerini geliştiren eğitim ortamlarının sağlanmasıyla olanaklıdır. Bu amaçla okulda bir çekim merkezi haline gelerek öğrencilerin boş zamanlarında sanatsal, kültürel, sportif etkinliklere katılımları sağlanmalıdır. Özetle içtenlik, empatik farkındalık ve koşulsuz sevgi istenmeyen davranışların ortadan kaldırılması için en uygun yaklaşımdır. Gerçekte insan sadece koşulsuz sevgi ve kabul gördüğü ortamlarda mutluluğu ve üretken olabilir. Çünkü insanın iç dünyasında özgürleşmesi ancak kendini olduğu gibi kabul eden ve bir sosyal çevre içinde gerçekleşir. Bu durum bireyin toplumsal ilişkilere gerçek duygu ve düşüncelerini yansıtabilmesi bilincinin de gelişmesine katkıda bulunur. Başka bir anlatımla birey kendini toplumsal süreçler içinde tanıyarak farkındalığını fark eder. Bu da farkındalık bilinci ve belli bir durumda oluşan karar seçeneklerinin en doğru seçme ve kendini sürekli olarak geliştirme yeteneğinin anlatımıdır. Bu bağlamda eğitim bireyin her anlam arayışına ve varlığını yaratıcı etkinliklerine geliştirmeye dönük her türlü insansal gereksinimini karşılayacak sınırsız olanaklara sahiptir. Öğretmenin görevi bunları görmek ve göstermektir. Ayrım sonu sayfa 201.